Ayrım 5. Bir Kayıp Denizci. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 61. Öldüm. 6. günün sabahı nasıl olduğunu unuttum. Daha doğrusu bulanık olarak anımsıyorum. Sanırım ölene dek yaşamla ölüm arasında kaldım. Ailemi düşündüm. Sonradan öğrendiğime göre ailemin durumu tam benim o sırada düşündüğüm gibiymiş. Cenaze törenim yapılmış. Bunu öğrenince şaşırdım. Denizdeki yalnızlığımın 6. sabahında Cartagena'daki yakınlarımın tepkilerini gözümde canlandırdım. Onlara kaza haberini duyurduklarını tahmin ediyordum. Uçaklar geri dönmediğine göre aramalarından vazgeçmiş ve öldüğüme karar verilmişti. Hiçbiri de yanlış değildi. Yalnızca benim her an direnmeye çabaladığım bilinmiyordu. Her zaman yaşamak için bir neden, beklemek ve umut etmek için bağlanacağım küçük de olsa bir gerekçe buluyordum. Oysa 6. gün artık hiçbir şey beklemiyordum. Salda bir ölüydüm. Öğleden sonra yakında saatin 5 olacağını ve köpek balıklarının geleceğini düşünerek salın kenarına bağlanmak için çaba gösterdim. 2 yıl önce Cartagena'da bir plajda köpek balığını saldırıp parçaladığı bir adamın cesedini görmüştüm. Onun gibi ölmek istemiyordum. Doymak nedir bilmeyen bir yığın hayvan içinde paramparça olmak istemiyordum. Dakik köpek balıkları salın çevresinde dolanmaya başlamışlardı bile. Izgaraların iplerini bağlamak için güçlükle doğruldum. Akşam serin, deniz de durgundu. Biraz rahatladım. Birden önceki günü 7 Mart'ı yeniden gördüm ve bu yaşama isteğimi canlandırdı. O anda ne bulsam yiyebilirdim. Açlıktan kıvranıyordum. Özellikle de gırtlağım ve çalışmaktan çene kemiklerim ağrıyordu. Bir şeyler çiğnemem gerekiyordu. Espadrillerimden bir parça kauçuk kopartmaya uğraştım ama kesecek aletim yoktu. İşte o anda mobildeki dükkanda armağan edilen kartpostalları anımsadım. Kartpostallar pantolonun ceplerinden birindeydi ve ıslaklıktan iyice bozulmuşlardı. Yırtıp ağzıma atarak çiğnemeye başladım. Bir mucize oldu sanki. Gırtlağımın acısı azaldı ve dilim tükürüklendi. Tıpkı ciklet çiğner gibi yavaş yavaş çiğnedim. Daha ilk çiğnemede çene kemiklerim beni uyardı. Ama Marie Andres'le alışverişe gittiğimiz günden beri nedenini bilmeden sakladığım kartpostalları öğüttükçe kendimi daha güçlü ve iyimser görmeye başladım. Çene kemiğimdeki ağrıları hafifletmek için uzun süre çiğnemeyi tasarlıyordum. Ağzımdakileri denize tükürmek savurganlık gibi geldi. Kartondan bulamacın mideme inişini hissettim. Bir anda başlayarak bu kötü durumdan kurtulacağım, köpek balıklarına yem olmayacağım duygusuna kapıldım. Espadrillerimin tadı nasıl? Kartpostalların sağladığı rahatlık hayal gücümü çalıştırdı ve yiyecek başka şeyler bulmak için yüreklendim. Bir bıçağım olsaydı espadrillerimi keser, lastik pabuçlarımı çiğnerdim. Elimin altındaydı ve beni hiç takmıyordu bu lastikler. Tertemiz ve beyaz pençeleri anahtarlarımı sökmeye çalıştım ama boşuna. Bezle kaynaşmış bu lastikten bir parça koparmak bile olanaksız görünüyordu. Umutsuzca kemerimi ısırdım. Dişlerimi acıttım ama bir şey kopartmadım. Dişleriyle espadril, kayış ve gömlek dilimleri koparmaya çalışan bir vahşi hayvana benziyordum herhalde. Akşam olunca soyundum. Çünkü sırılsıklam olmuştum. Donla oturdum. Kartpostalların etkisi midir nedir bilmiyorum. Ama hemen uyumuşum. 7. gecemde ya salına rahatsızlığına alıştığım ya da 6 gündür uykusuz oluşumun verdiği yorgunluktan saatlerce mışıl mışıl uyumuşum. Bazen dalgadan uyanıp suya doğru kaydığımı görerek sıçrıyordum. Ama ardından hemen uykuya dalıyordum. Ve 7. gününde şafağı söktü. Nedenini söyleyemem ama bugünün de sonuncu gün olmadığına emindim. Deniz sakin, hava bulutluydu. 8'de güneş çıktığında geceki uykunun beni canlandırmış olduğunu anladım. Kurşuni ve alçak bulutlar içinde uçan 7 Mart'ı salın üstünden geçti. 2 gün önce martıların varlığı beni neşelendirmişti. 2 gün ard arda martıları gördükten sonra bir kez daha görünce korkumun yeniden belirmeye başladığını hissettim. Umutsuzluk içinde yollarını yitirmişler diye düşündüm. Kimi kez martıların yollarını yitirip bir gemiyi izleyerek limana varıncaya dek günlerce denizlerde dolaştığını her denizci bilir. Belki de hep kıyıdan uzaklaşıp yolunu şaşırmış bir 7 martıyı görüyordum. Bu koşullarda salım giderek karadan uzaklaşıyordu. Bir balık için köpek balığıyla kapışıyorum. Kıyıya yaklaşmak yerine 7 günden beri denize açıldığım düşüncesi tüm direnme gücümü yerle bir etti. Oysa kendini ölümün eşiğinde gören insanın korunma içgüdüsü pekişir. O gün 7. günüm öbürlerinden değişik oldu. Deniz düz ve kurşuniydi. Ilık ve rahatlatıcı bir güneş vardı. Ve salı iten incecik bir meltem yanık yaralarımı hafifletiyordu. Balıklar bile değişikti. Sala eşlik etmek için çok erken gelmişler ve neredeyse su yüzeyinde yüzüyorlardı. Mavileri, kırmızıları, kahverengileri kolayca seçebiliyordum. Her renk, her biçim ve her boydan balık vardı. Balıklarla birlikte yol alan sal, sanki bir akvaryumun yüzeyinde kayıyor gibiydi. Akıntıya kapılmış ve hiçbir şey yememiş bir insan, 7 gün sonra bu duruma alışır mı bilmem. Alışacağına inanırım. Bir gün önceki umutsuzluğumun yerini tanımı güç ve bulanık bir boyun eğiş aldı. Her şeyin bambaşka olduğuna, denizin, gökyüzünün düşmanlığı bıraktığına, bana eşlik eden balıkların dost olduğuna inanmaya başladım. Hepsi eski arkadaştı. O sabah bir yere varacağımı ummuyordum. Kuşkusuz sal, gemilerin uğramadığı, martıların bile yollarını yitirdiği bir yerlere gelmişti. Her şeye karşın, denize, bunaltıcı yaşam biçimine, yaşamak için kafamı yorma gereğini duymadan alışacağımı düşünüyordum. Rüzgara ve dalgalara bir hafta boyunca direnmemiş miydim? Öyleyse neden sonsuza dek bir salda yaşamayı başaramayacakmışım? Balıklar saydam ve dingin denizin yüzeyinde oynaşıyordu. Öylesine çekici ve güzel hayvan vardı ki çevremde, ellerimle yakalayabileceğimi sandım. Köpek balıklarını görmeden, parlak, mavi, yuvarlak 20 santim uzunluğunda bir balığı yakalamak için güvenle elimi suya daldırdım. Hareketim bir taş etkisi yaptı. Tüm balıklar suya dalıp bir anda yok oldular. Neden sonra yeniden ortaya çıkıp yine turlamaya başladılar. Elle balık avlamak için daha kurnazca davranmam gerekiyordu. Denizin içindeyken ne becerisi ne de gücü aynıydı elimin. Bir yığın balık arasından birini seçip yakalamaya çalışıyordum. Tutuyordum da ama hemen parmaklarımın arasına şaşırtıcı bir kıvraklıkla kayıp gittiğini duyuyordum. Sabırla, acele etmeden birçok kez iğneledim bu işlemi. Belki suyun dibinde saklanıp koparmak için kolumu dirseğime pek daldırmamı bekleyen köpek balıklarını hiç düşünmüyordum. Bu balık avıyla boşu boşuna saat 10'a dek uğraştım. Balıklar oltaya takılı yemin çevresine oynaşırken yaptıkları gibi parmaklarını önce hafifçe sonra güçle ısırıyorlardı. Yarım metre boyunda kaygan ve gümüşü küçük sivri dişli bir balık baş parmağımın derisini yırttı. O zaman öbür balıkların ısırıkların da zararsız olmadığını anladım. İnce yırtıklarla dolu parmaklarım kan içindeydi. Salda bir köpek balığı. Acaba köpek balıklarının kanım mı çekmiştir? Bir süre sonra sal çevresinde köpek balığı kaynıyordu. Şimdiye dek hiç böylesine çok sayıda ve yırtıcı olmamışlardı. Yunuslar gibi sıçrayarak izledikleri balıkları salın kenarına sıkıştırıp parçalıyorlardı. Korkup salın içine oturdum ve oradan izledim katliamı. Her şey öylesine çabuk oldu ki, köpek balığının ne zaman sıçrayıp bir kuyruk darbesi savurduğunu, o sırada da salınan köpükleri gömüldüğünü anlayamadım. Salın bordasında patlayan büyük dalga içinde madeni bir parıltı görebildim. Hiç düşünmeden bir kürek kaptım ve öldüresiye vurdum. Köpek balığının sala atladığından emindim. Ama o sırada yüzgeci salın kenarında gördüm ve köpek balığının dışarıda kaldığını anladım. İzlediği parlak yeşil 50 santim uzunluğunda bir balık düşmüştü salın içine. Tüm gücümle kafasına bir darbe daha indirdim. Bir salda balık öldürmek kolay değildir. Her vuruşumda sallanıp devrilecekmiş gibi oluyordum. Tüm gücümü ve bilincimi seferber etmem gereken korkunç ve tehlikeli anlardı bunlar. Körü körüne vurursam sal devrilebilir, aç köpek balıklarının kaynaştığı suya düşebilirdim. Çok yavaş vurursam da avı elimden kaçırabilirdim. Yaşamla ölüm arasındaydım. Ya köpek balıklarının ağzına düşecektim ya da 7 günlük açlığımı giderecek 2 kiloluk taze bir balık yakalayacaktım. Salın kenarına tutunup ikinci darbeyi indirdim. Küreğin balığın kafasında kıkırdakları gömüldüğünü hissettim. Sal yalpaladı. Aşağıda köpek balıkları kaçıştı. Ama sırtımı iyice dayamıştım kenara. Sal yeniden dengesini bulduğunda balık ızgaraların ortasında hala canlıydı. Can çekişen bir balık alışılagelmişten daha uzağa ve daha yükseğe sıçrayabilir. Üçüncü darbenin kesin darbe olması gerektiğini biliyordum. Yoksa avım kaçıp gidecekti. Sıçradım ve avımın yanına atladım. Böylece yakalama şansım daha arttı. Gerekirse ayaklarımla, dizlerimle hatta dişlerimle kıskıvrak yakalayacaktım. Bunun bir hayat memnun sorunu olduğunu bilincinde olarak ıskalamamak için sağlam biçimde yere basıp küreyi var gücümle indirdim. Darbenin etkisiyle hayvan hareketsizleşti ve siyah bir kan sızıntısı salın suyunu boyadı. Duyduğum kan kokusunu köpek balıkları da aldı. O zaman elimin altındaki bu 2 kiloluk balık yüzünden denetleyemediğim bir kokuya kapıldım. Kan kokusundan deliye dönen köpek balıkları salın altına vuruyorlar ve tekneyi bir o yana bir bu yana sallayıp duruyorlardı. Bir saniyede her şeyi tepe taklak edebileceklerini biliyordum. Göz açıp kapayana dek köpek balığının iki çene kemiğinde bulunan 3 sıra çelik diş dizisi tarafından paralanacaktım. Gene de açlığımı gidermek için gösterdiğim acelecilik daha ağır bastı. Balığı bacaklarımın arasına sıkıştırdım. Yaban hayvanların saldırılarıyla sağa sola yatıp duran salı dengede tutmaya özen gösteriyordum. Hareket birkaç dakika sürdü. Sal dengesini bulunca kanlı suyu boşaltıyordum. Suyun yüzeyi yavaş yavaş temizlendi ve köpek balıkları da yatıştı. Ama uyanık olmak zorundaydım. Korkunç bir köpek balığı yüzgeci, şimdiye dek hiç görmediğim kadar kocaman, salın bir metre kadar yakında belirmişti. Sakin sakin dolaşıyordu ama kan kokusunu alırsa vuracağı darbeyle barınağımı devirebileceğini biliyordum. Bir süre önlem alarak balığı temizlemeyi bitirdim. Yarım metre uzunluğundaki bir hayvan sert bir pul tabakası tarafından korunur. Pulları temizlemek isteyince çelik parçaları gibi ete yapışık oldukları görünür. Anahtarlarımla kazımayı düşündüm ama başarılı olamadım. Bu işleri yaparken daha önce hiç böyle bir balık görmediğimi anladım. Pullu, zırhlı, parlak yeşildi. Çocukluğumdan beri yeşil renk bana hep zehiri çağrıştırırdı. Midem bir lokma taze balığa kavuşma umuduyla nabız gibi atarken bir an bu garip hayvanın zehirli olabileceğini düşünerek duraksadım. Zavallı bedenim. Yiyecek bulma umudu kalmazsa açlık dayanılır hale gelir. Salın içine oturmuş, yeşil ve parlak eti parçalamaya çalıştığım o anki kadar acımasız olduğumu hiç anımsamıyorum. Birkaç dakika sonra avımı yiyebilmem için daha sert ve acımasız davranmam gerektiğini anladım. Kalkıp tüm gücümle kuyruğunu çiğnedim ve sonra küreğin ucunu solungaçlarına soktum. Kalın ve sert deri balığı koruyordu. Kürekle oynarken sonunda solungaçları yırtmayı başardım. Balığın daha ölmediğini anlayıp kafasına bir kez daha vurdum. Solungaçların üstündeki bölümü kopartmaya uğraştım ama o sırada parmaklarımdan akan kanın benim kanım mı, balığın kanı mı olduğunu anlayamadım. Ellerim yaralanmıştı. Parmak uçlarım cılk yara olmuştu. Kan köpek balıklarının açlığını depreştirdi. İnanılmaz gibi gelir ama çevremdeki aç hayvanların dehşetini görünce kanlı etten tiksintim daha da arttı ve avımı martıya yaptığım gibi köpek balıklarını atmamak için kendimi güç tuttum. Bu dirençli ve ulaşılmaz gövde karşısında umutsuz ve mutsuz görüyordum kendimi. Daha yumuşak bir yerini bulmak için dikkatle inceliyordum. Sonunda solungaçların altında bir delik gördüm ve oradan parmağımı sokarak bağırsakları boşalttım. Balıkların iç organları yumuşak ve ince olur. Söylenildiğine göre bir köpek balığının kuyruğundan hızla çekerseniz hayvanın midesi ve bağırsakları ağzından çıkarmış. Cartagena'da kuyruğundan asılmış köpek balıkları görmüştüm. Ağzından siyah ve yapışkan bir bağırsak kütlesi sarkıyordu. Ne mutlu ki benim balığın bağırsakları da köpek balığınkiler kadar yumuşaktı. Hemen içi boşalıverdi. Dişi bir balıktı. Bir dizi yumurta vardı bağırsaklar arasında. İşlem bitince ilk kez ısırdım. Ama pullara diş geçiremedim. Gücümü toplayıp ikinci kez girişimde bulundum. Umutsuzca tüm gücümle ilk lokmayı kopartana dek ısırdım ve sert, soğuk eti çiğnemeye koyuldum. İğrenerek çiğniyordum çünkü çiğ balık kokusu beni oldum olasıya tiksindirmiştir. Ama tadı daha da kötüydü. Kimse şimdiye dek canlı balık yememiştir. 7 günden beri damağıma değen ilk besini gevelerken canlı bir balık yemek gibi tiksindirici bir iş yaptığımı fark ettim. İlk lokma bedenimde hemen bir rahatlama yaptı. İkinci lokmayı aldım ve çiğnemeye başladım. Az önce bütün bir köpek balığını yiyebileceğimi sanırdım. Oysa ikinci lokmadan sonra doyduğumu hissettim. 7 günlük korkunç açlığım bir anda geçmişti. Kazadan önce gücüme kavuşmuştum. Bilmediğim ve o sırada bulduğum bir şey de çiğ balığın açlığı giderdiği gibi susuzluğu da geçirdiğiydi. Hoşnut ve iyimserdim. Daha uzun süre yetecek kadar yiyeceğim vardı. Çünkü yarım metrelik bir hayvandan ancak 2 lokmacık koparmıştım. Serinde durması için balığı gömleğime sarıp salın dibine yerleştirmeye karar verdim. Ama önce balığı yıkamak gerekiyordu. Kuyruğundan tutup salın kenarından bir kez suya daldırdım. Ama kan pullar arasında pıhtılaşmıştı. Temizlemek gerekiyordu. Büyük bir saflıkla bir kez daha suya daldırdım ve işte o zaman köpek balığının saldırdığını gördüm. Balığın kuyruğunu tüm gücümle tutuyordum. Köpek balığı öylesine çekiyordu ki dengemi kaybettirdi. Salın kenarına savurdum ama balığın kuyruğunu bırakmadım. Vahşi bir hayvan gibi savundum. Köpek balığının ısırarak kolumu omzumdan koparabileceğini bir saniye bile düşünmedim. Var gücümle yeniden çektim ama ellerim boştu. Köpek balığı avımı kapmıştı. Kızgınlıktan ve umutsuzluktan çılgına dönüp bir kürek kaptım. Salın yanından geçerken köpek balığına bir tane patlattım. Bir sıçradı ve hınçla geri döndü. Hızlı ve gürültülü bir diş darbesiyle küreğin yarısını kırıp yuttu. Suyun rengi değişiyor. Kırık kürekle öfkeli ve umutsuz bir biçimde suya vurmayı sürdürdüm. Benden tek yiyeceğimi alan köpek balıklarına öcümü almam gerekiyordu. Denizde 7. günümdü ve saat 5'e yaklaşıyordu. Az sonra sürüyle köpek balığı gelecekti. Şu 2 lokma balık beni canlandırmıştı ve yiyeceğimi yitirmenin verdiği kızgınlık mücadele için tuhaf bir güç veriyordu bana. Salda 2 kürek daha vardı. Kırık küreği bırakıp öteki köpek balıklarına karşı savaşmayı sürdürmeyi düşündüm. Ancak korunma içgüdüsü öfkemi bastırdı. Öteki kürekleri de kırabilirdim. Oysa ileride bu kürekler bana gerekebilirdi. O akşam da öncekilere benzedi. Ama gece daha da karanlık oldu. Deniz kabarmıştı ve yağmur yağacak gibiydi. Az bir süre sonra içecek suyum olabileceğini düşünerek su toplamaya yarayacak espadrillerimi ve gömleğimi çıkarttım. Böyle havalara karada köpek havası derler. Denizde olunca buna köpek balığı havası demek daha doğru olacak. Saat 9 olmadan dondurucu bir rüzgar esmeye başladı. Salın dibinde boşu boşuna direnmeye çalıştım. Soğuk iliklerime işliyordu. Gömleğimi ve ayakkabılarımı giymek zorunda kaldım ve yağmur birden bastırırsa su toplayacak bir şeyler bulundurma düşüncesinden vazgeçtim. Dalgalar 28 Şubat'taki kaza öncesi dalgalardan daha amansızdı. Sal, pis ve çırpıntılı denize yüzen bir ceviz kabuğuna benziyordu. Uyuyamıyordum. Gırtlağıma kadar batacak biçimde suya uzandım çünkü hava gitgide soğuyordu. Titriyordum. Isınmak için bir iki beden eğitimi hareketi yaptım. Olanaksız, kendimi çok güçsüz hissediyordum. Kudurmuş dalgalar denize sürüklemesin diye salın kenarlarına tutundum. Başımı köpek balığının kırdığı küreye dayıyordum. Öteki iki kürek salın altında saklıydı. Gece yarısı olmadan rüzgar daha da şiddetlendi. Gökyüzü iyice kapanıp kapkara oldu. Hava nemlendi. Fakat bir damla yağmur bile düşmedi. Gece yarısından az sonra büyük bir dalga, muhribin güvertesini süpüren dalga kadar büyük bir dalga, salı bir muz kabuğu gibi kaldırdı, sonra tepetaklak etti. Durumumu ancak kaza günü olduğu gibi yüzerek su üstüne çıkarken anladım. Hırsla yüzdüm. Havaya kavuşup gökyüzünü görünce korkudan öleceğimi sandım. Sal yok olmuştu. Kafamın üstünde büyük kapkara dalgalar vardı ve Luis Renfigo'yu anımsadım. Hani şu kendisinden 2 metre ötedeki sala ulaşamayan, besili üstelik iyi yüzücü olan Renfigo'yu. Şaşırmıştım ve salı ters yönde arıyordum. 1 metre ötemde sal yeniden belirdi. İki kulaçta sala ulaştım. İki kulaç atmak için 2 saniye yeterdi. Ama bu süre bana bir ömür gibi geldi. Öyle korkmuştum ki bir sıçrayışta sırılsıklam ve soluk soluğa barınağımın dibine düştüm. Kalbim gümbür gümbür atıyordu. Soluk alıp veremiyordum. Parlak yıldızım. Alın yazımdan yakınacak bir şeyim yoktu. Eğer sal akşam 5'te devrilseydi köpek balıkları beni parçalardı. Ama gece yarısı hayvanlar sakindir. Özellikle de hava sertleşince. Yeniden güven içinde olduğumu anlayınca köpek balığının kırdığı küreyi sımsıkı tuttuğumu gördüm. Her şey öylesine çabucak oldu bitti ki. Hareketlerim içgüdüseldi. Sonradan suya düşerken küreğin kafama çarptığını, batmadan küreği yakaladığımı anımsadım. Salda yalnızca bu kürek kalmıştı. Öbür ikisini dalgalar götürmüştü. Bu tahta parçasını yitirmemek için ızgaraların iplerinden birine bağladım. Deniz iyice kudurmuştu. Şansım vardı. Sal bir kez daha devrilirse bu kadar şanslı olamayacağımı düşünerek kemerimle ızgaraların iplerine bağlandım. Dalgalar kenarlara vurmaya devam ediyordu. Sal öfkeli ve bulanık denizi oynayıp duruyordu. Ama ben kendimi böyle bağlayarak güvenceyi almıştım. Kürek de güvenilir bir yerdeydi. Salın bir kez daha alabora olmasını engellemeye çabalarken az kalsın gömleğim ve espadrillerimi yitireceğimi düşündüm. Eğer soğuk beni giyindirmeye zorlamasaydı, gömlek de pabuçlar da salın dibinde olacaklardı ve devrilme sırasında küreklerle birlikte denize düşeceklerdi. Öfkeli bir denizde bir salın tepetaklak olması doğaldır. Gerçekte sal dediğim üstüne beyaz boya sürülmüş bir bez kaplı mantardan 4 köşe bir çerçeve. Tabanı sabit değil, kenarlara sepet gibi bağlanmıştır. Sal birden dönebilir ama zemini gene eski durumuna alır. Tek sakınca saldan fırlatılmaktır. Izgaralara bağlı olduğum sürece sal istediği kadar dönsün, düşme tehlikesi yok benim için diye düşündüm. Doğruydu ama tüm tehlikeleri tasarlayabilmiş değildim. Birinci devrilmeden 15 dakika sonra sal bir kez daha yükseldi. Önce nemli ve buz gibi havanın beni kaldırdığını hissettim, sonra rüzgar bir an boşlukta tuttu. Önümde uçurumu gördüm ve salın hangi yana devrileceğini anladım. Dengelemek için ters tarafa gitmek istedim ama beni ızgaralara bağlayan kemer hareketimi engelledi. Aynı anda salın devrildiğini fark ettim. Dipte sala bağlı boğulmak üzere olduğumu anladım. Ellerim kendimi çözmek için kemerin tokasını arıyordu. Umutsuzca ama kendimi kaybetmemeye çalışarak tokayı açmayı denedim. Sınırlı bir sürem olduğunu biliyordum. Sağlamken suyun altında 80 saniyede kalabilirim. Izgaraya bağlı olduğumu anlar anlamaz soluğumu tutmuştum. En az 5 saniye oluyordu. Bir elimi belimde dolaştırıp bir saniyede el yordamıyla kemeri buldum. Bir saniyede tokayı buldum. Öteki elimle de sala asılarak kemerin gerginliğini azaltmaya çabalıyordum. Tutunacak yeri bulmakta geciktim. Bulunca sol kolumun olanca gücüyle kendimi sala doğru çektim. Sağ elim kemerin tokasını yokladı ve çabucak söktü. Toka açılınca elimi bırakmadan bedenimi dibe doğru ittim. Kendimi kurtarmıştım. Ciğerlerim patlamak üzereydi. Son bir çabayla iki elimle salın kenarlarına yapıştım ve tüm gücümle kendimi astım. Hala soluk almıyordum ama altında kapalı kaldığım salı bana doğru yatırmaya yetmedi ağırlığım. Ağzıma su giriyordu. Susuzluktan kurumuş gırtlağımı çok kötü yakıyordu tuzlu su ama ben pek farkına varmıyordum. Önemli olan salı bırakmamaktı. Kafamı sudan çıkarıp bir soluk almayı başarabildim. İyice bitkindim. Sala çıkacak gücü bulamayacağımı sandım. Öte yandan birkaç saat önce köpek balığı kaynayan bu sudan da korkuyordum. Bugünün yaşamımda en çok kahramanlık gösterdiğim gün olduğuna inanarak son gücümü toplayıp kendimi sala doğru çektim ve bitik bir durumda içeri yığıldım. Sırt üstü uzanmış, boğazım ağrılar içinde, parmak uçlarım yaralı ve çırpıntılar içinde öyle ne kadar kaldığımı söyleyemem. Kafamda yalnızca iki düşünce olduğunu biliyorum. Ciğerlerimi dinlendirmek ve salın yeniden devrilmesini engellemek. 5. ayrımın sonu. Sayfa 75.